Altıncı ayrım. Ben de onu diyorum. Önlemi en iyi uzmanları alır. Bu işi Sovyet yoldaşları bırakalım, dedi. Açık bir gerçeği işaret ediyormuş gibi kendinden emin gülümseyerek sözlerini sürdürdü. Biliyorsunuz, Sovyet yoldaşlar bu konuda uzmandır. Öyle olduğunu görüyoruz, dedi Şerif acı acı gülümseyerek. Ama ben kendi canımı artık başkalarına emanet etmek istemiyorum. Son cümleyi söylerken bakışları odadaki arkadaşlarının yüzlerinde dolaştı. Sanki onlardan kendisini desteklemelerini bekliyordu. Ama kimseden ses çıkmıyordu. Bakışları gelip Cemil'in koyu renk gözlerinde durdu. Cemil duraksıyordu. Şerif'in kaygılarına tam olarak katıldığı söylenemezdi. Bugüne kadar Sovyetlere tümüyle güvenmişlerdi. Şimdi görüşlerini değiştirmeleri için bir neden göremiyordu. Ama öte yandan Asaf'ı desteklemeyi de hiç düşünmüyordu. Bence yanlış düşünüyorsun yoldaş. Konuşan Hikmet'ti. Yaşadıkları kaosun tıpkı ülkede olduğu gibi ancak merkezden gelen direktiflerle düzeleceğine inanıyordu. Farklı görüşlerle durumu içinden çıkılmaz hale getirmeye hiç gerek yoktu. Biz bu ülkeye gelirken canımızı, özgürlüğümüzü, hatta ailemizin güvenliğini bu insanlara teslim etmedik mi? Kendi adıma konuşacak olursam bu konuda en küçük bir kaygım yok. Unutma, dünya devriminin merkezindeyiz. Sovyetler Birliği'ndeyiz. Senin gibi düşünmüyorum, diyerek araya girdi Cemil. Aslında hala kararını vermiş değildi. Ama Hikmet'in Asaf'la birlikte hareket etmesi canını sıkmıştı. Böyle bir anda Şerif'i yalnız bırakmayı kendine yedirememişti. Bulgaristan'da yaşadıklarımdan sonra kimseye gözü kapalı inanmam ben. Neredeyse bizi elleriyle Junta'nın polisine teslim edeceklerdi. Sözlerinin burasında Can'a döndü. Öyle değil mi Can? Sen ne diyorsun? Böyle bir soru beklemeyen Can hazırlıksız yakalanmıştı. Ama Bulgaristan'dan geçerken ceplerinde 150 marktan fazla para olmadığı gibi sudan bir gerekçeyle ikisinin de trenden indirilmelerini, TKP üyesi olduklarını, Türkiye'ye iade edilirlerse tutuklanacaklarını söylemelerine karşın sınıra götürülmeleri, bir Bulgar görevlinin müdahalesiyle son anda kurtulmalarını o da unutmamıştı. Haklısın, dedi. Sosyalist ülkelerde de önemli yanlışlar yapılabilir. Kimseye sonuna kadar güvenmek zorunda değiliz. Asaf sıkıntıyla başını salladı. Konuşmak üzereydi ki Turgut ondan önce davrandı. Siz ne yapmamızı önerirsiniz Leonid yoldaş? Derslerdeki ataklığını, toplantı boyunca gösteremeyen Leonid'in çekimserliği Turgut'u düş kırıklığına uğratmıştı. Ben size teoriyi öğretmekle görevliyim. İç işlerinize karışamam, dedi Leonid. Masanın üstünde iç içe geçirdiği ellerine kararsız gözlerle bakarak. Bir an sustu. Sonra gözlerini kaldırarak Turgut'a baktı. Ama madem ki görüşümü soruyorsunuz, kendi aranızda toplanıp kendi kararlarınızı almanızın doğru olacağına inanıyorum. Bu zaman kaybına yol açar, diye karşı çıktı Hikmet. Doğru yöntemi uygulayarak yitirilen zaman, yanlış yöntemi uygulayarak kazanıldığı varsayılan zamandan daha kısadır, dedi Leonid. Ne söylediğini bilen bir adamın etkileyici ses tonuyla. Ama her şey o kadar açık ki tartışacak bir şey yok diyerek isyan etti Asaf. Oylama yapalım, dedi Cemil. Çoğunluk neye karar verirse o olsun. Asaf'la Hikmet birbirlerine baktılar. Hikmet odadakilere döndü. Bu öneriye ne diyorsunuz yoldaşlar? Bence makul, dedi Şerif. Çoğunluğun kararına uyarım. Karşı çıkan kimse yoktu. Tamam o zaman, dedi Hikmet. Bu demokrasi oyununu sevmiş gibiydi. Toplanalım diyenler ellerini kaldırsın. Şerif, Cemil ve Can'ın elleri kalktı. Asaf'ın gözleri ilk kez gülmeye başlamıştı. Toplanmayalım diyenler. Önce Hikmet elini kaldırdı. Onu Turgut, Nejat ve Beşir izledi. Kerem dudaklarında boş vermiş bir gülümsemeyle başını sallamakla yetindi. Hikmet yüzünde tarafsız bir ifadeyle Şerif'e döndü. Toplantıya gerek görünmedi yoldaş. Yanlış yapıyoruz, dedi Şerif adeta yalvarırcasına. Bu ipin ilmeğini kendi ellerimizle boynumuza geçirmek gibi bir şey. Demokrasiye saygılı olmalıyız Şerif yoldaş, dedi Asaf dudaklarında yılışık bir gülümsemeyle. Asıl demokrasiye ters olan bu karar, dedi Şerif. Oylama kararını birlikte aldık, diyerek yumuşak bir sesle anımsattı Can. Biliyorum, dedi Şerif, yüzünde kırgın bir ifade belirmişti. Ama beni ve yoldaşlarım ipe götürecek demokrasiye saygı duyamam. İnan seni çok iyi anlıyorum, diyerek ortalığı yatıştırmak istedi Asaf. Yoldaşların için kaygılanmana da saygı duyuyorum. Ama boşuna kaygılanıyorsun. Her şey yoluna girecek. Şerif küskün bir halde içine döndü. Daha fazla konuşmayı canı istemiyordu. Bunu fırsat bilen Asaf gırtlağını temizleyerek "Yoldaşlar!" diye konuşmaya başladı. Partimiz birçok zorlu olaydan güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Bu olaydan da yüzümüzün akıyla çıkacağımıza daha şimdiden inanıyorum. Yeter ki birbirimize olan güvenimizi yitirmeyelim. Çünkü parti biz komünistlerin inancından, özverisinden, yiğitliğinden ve çabasından başka bir şey değildir. Birbirimize ve partiye inanmalıyız. Düşmanın saldırısını ancak böyle geri çevirebiliriz. Sovyet yoldaşlar bu olayı kısa sürede çözeceklerdir. Ancak bizden kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. İlk istekleri bu cinayetin diğer gruplara söylenmemesi. Peki Mehmet'in yok oluşunu nasıl açıklayacağız? Diyerek herkesin kafasında beliren soruyu gündeme getirdi Can. Acil bir gelişme oldu. Dün gece Moskova'dan ayrıldı diyeceğiz. Böyle durumlar olur. Biz gizli bir partiyiz. Açıklamasına karşı çıkılmadığını gören Asaf konuşmasını sürdürdü. Sovyet yoldaşların ikinci isteği, bu gece nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve yanımızda kimlerin olduğunu açıklayan birer rapor yazmamız. Hı? Ne yani? Bizden mi kuşkulanıyorlar? Diye dış kırıklığı içinde sordu Nejat. Günaydın, diye seslendi Şerif. Şimdi mi anladın? Ne demek oluyor bu? Tek tek hepimizi sorgulayacaklar demek oluyor, diye açıkladı Şerif anlamlı bir sesle. Nejat şaşkınlıkla Şerif'e bakarken Asaf açıklamaya çalıştı. Gerçek başka türlü nasıl ortaya çıkabilir ki? Katilin bizim aramızda olduğunu mu düşünüyorlar? Buna inanmıyormuş gibiydi Nejat. Öyle söyleyen yok. Mehmet bizim arkadaşımızdı. Olayı araştırmaya bizden başlamalarından daha doğal ne olabilir? Asaf'ın söyledikleri mantıklıydı. Ama Dejat'ın kendine yediremediği Sovyetler Birliği'nde sorgulanmaktı. Marksizmi öğrenmek için geldiği bu ülkenin polisi onu katil zanlısı olarak karşısına alıp sorgulayacaktı. Bu Nejat için anlamsız olduğu kadar utanç vericiydi de. Aslına bakarsanız yalnızca Nejat değil, kolektifin öteki üyeleri de benzer duygular içindeydi. Onlara kendimizle ilgili bilgilerin ne kadarını söyleyeceğiz diye atıldı Cemil. Sesi ciddiydi. Şimdilik yalnızca bu gece neler yaptığımızı öğrenmek istiyorlar. Ya daha fazlasını isterlerse, gerçek kimliğinizi açıklayın derlerse, üzgünüm ama söylemekten başka çaremiz yok. Bu yönde bir parti kararı mı var? Ah, bakın yoldaşlar, siz olayın önemini hala kavrayamadınız. Burada, Moskova'da, üstelik SBKP Merkez Komitesi'nin güvenli mekanlarından birinde bir yoldaşımız öldürüldü. Bu basit bir olay değil. Çok daha büyük bir komplomanın ilk adımı olabilir bu cinayet. O yüzden lütfen daha sorumlu davranalım. Ben burada sorumsuz davranan kimseyi göremiyorum, diyerek Şerif de katıldı tartışmaya. Cemil'in sorusu yerinde. Gizli çalışan bir partide güvenlik her şeyden önemlidir. Öyle Her açıkla diyene kimliğimizi açıklayamayız. Okula ilk geldiğinizde açıkladınız ama. Açıkladık çünkü parti öyle istiyordu. Bu yönde bir karar mı var, Leonid yoldaş? Bilmiyorum. Berlin'le Asaf konuştu. Demek ki yok. Ben kendi adıma sorguculara burada olan biten her şey hakkında bilgi veririm ama kendi kimliğimi açıklamayı red ediyorum. Öfkeden çenesi titremeye başlayan Asaf yanıt vermeye hazırlanıyordu ki kapı ardı ardına çalındı. Herkes merakla döndü. Açılan kapıda Nikolay'ın alaycı suratı göründü. Özür dilerim dedi. Toplantınızı bölüyorum ama siteye girmeye çalışan bir adam yakaladık. Sizin kolektiften olduğunu söylüyor. Leonid genç istihbaratçının sözlerini Türkçe'ye çevirince durmuş dedi dişlerinin arasında Hikmet. Durmuş olmalı. 9. bölüm. Durmuş kollarını göğsünde kavuşturmuş sıkıntılı bir suratla Viktor'un karşısında oturuyordu. Sitenin kapısından girerken sivil giyimli görevlilerce alınıp bir ahşap masa ile iki çelik dolaptan oluşan yönetim odasına daha önce hiç görmediği bu iki adamın karşısına getirilmesine bir anlam verememiş, yarım yamalak Rusçasıyla kendisinin Türk olduğunu anlatmış, bunun üzerine daha yakından ilgilendiklerini görünce durumu iyiye yorarak umutla Türkçe bilen birinin gelip kendisini kurtarmasını beklemeye başlamıştı. Viktor bir yandan sigarasını tüttürüyor, bir yandan da bu geniş alınlı, çekik gözlü adamı izliyordu. Tatar mı acaba diye geçirdi kafasından. Türkiye'de Sovyetler gibi halkların kaynaştığı, harman olduğu bir coğrafya. Önce okulda, dersliklerdeki haritalarda, sonra Nazım Hikmet'in şiirlerinde okumuştu Türkiye'nin adını. Onun şiirlerindeki imgelerden yola çıkarak bir ülke yaratmıştı kafasında. Düşlemindeki ülke gerçeğe ne kadar yakındı bilmiyordu. Bir ara bunu öğrenme olanağı doğmuş, bürodan yurt dışı görevi çıkmış, büyük olasılıkla da gideceği yerin Türkiye olacağı söylenmişti. Ama sonra plan değişmiş, Moskova'da kalmıştı. Türkiye'nin adını da Pravda'nın satırlarında okur olmuştu. Demek yadgımızda Anadolu insanlarıyla Moskova'da karşılaşmak varmış diye düşünüyordu. Durmuş'un aynı ritimle yere vurduğu sağ ayağına bakarken. Niye bu kadar gergin diye sordu kendi kendine. Bir şeyler mi saklıyor? Durmuş soluk alışına kadar kaçırmadan onu izleyen bu asık suratlı adamla aynı odayı paylaşmaktan hiç hoşlanmıyordu. Ama birileri gelip onu kurtarıncaya kadar buz gibi bakışlara katlanmak zorunda olduğunun da farkındaydı. Kapı açılıp da Leonid ile Hikmet'i görür görmez sevinçle ayağa fırladı. Nihayet gelebildiniz dedi Hikmet'e yaklaşarak. Bu adamlara laf anlatamıyorum. Haksızlığa uğramış biri gibi konuşuyordu. Onun bu mazlum tavrını aldırmadı Hikmet. Neredesin sen? Diye çıkıştı. Yoldaşından böyle bir tavır beklemeyen Durmuş bir adım geriledi. Gözlerini kısarak olanları anlamaya çalıştı. Nasıl neredeydim? Dedi cansız bir sesle. Kaç saattir seni arıyoruz. Bakmadığımız yer kalmadı. Beni niye arıyorsunuz? Stop stop! Diye kesti sözlerini Viktor. Bu iki Türk'ün söylediklerinden bir tek sözcük bile anlamamıştı ama onların kavgalarıyla kaybedecek zamanı yoktu. Leonid'e döndü. Sanırım bir de çevirmenlik yapmak zorundasınız. Elbette. Dedi Leonid. Başıyla Hikmet'i göstererek sordu Viktor. Bu da kim? Türk kolektifinin parti sekreteri. Viktor parti sekreterini dikkatle süzdü. Onunla daha sonra konuşuruz. Rica etsek bizi yalnız bırakır mı? Viktor'un söylediklerini çevirdi Leonid. Hikmet bozulur gibi oldu. Ama söylenene de hemen uydu. Ben kaldığımız binada yoldaşlarımın yanında olacağım, dedi. Olanları anlamayan Durmuş paniklemeye başlamıştı. Bir dakika sekreter yoldaş, dedi telaşla. Gitme, ne oluyor? Bu adamlar da kim? Nikolay nazik bir tavırla Durmuş'u omuzlarından tuttu. Pajarusta tavarış, pajarusta, diyerek yerine oturttu. Hikmet bir an durup geriye baktı. Yoldaşının yardım isteyen ürkek gözleriyle karşılaştı. Ama Viktor işaret parmağını dudaklarına götürerek bir şey söylememesi için onu uyardı. Hikmet de kapıyı çekip çıktı. Hikmet gidince durmuş tedirgin gözlerini Leonid'e çevirmişti. "Korkma," dedi Leonid. "Bu yoldaşlar milisten. Sorulanlara doğru yanıt ver, yeter." "Ne söylüyorsun ona?" diye atıldı Nikolay. "Sakin olmasını öğütlüyordum." "Bir daha bunu yapmayın," dedi. Sesi biraz sert çıkmıştı. Leonid kınayan gözlerle baktı onlara. Bu tipleri çok iyi tanırdı. Onlardan çok daha iyileriyle çalışmıştı yurt dışında. Her şeye kuşkuyla bakan paranoyak türüsü diye geçirdi aklından. Ancak öldüklerinde gerçek huzuru duyabilecek zavallılar. Leonid'in alındığını sezinleyen Viktor, "Nikolay Yakovlovich'in söylediklerini yanlış anlamayın lütfen," dedi uzlaşmacı bir tavırla. "Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz." "Açıklamanız gereksiz, farkındayım," dedi Leonid kırgınlığını sürdürerek. Nikolay cebinden bir not defteriyle kalem çıkararak masanın üzerine yerleştirdi. "Artık başlayabiliriz," dedi Viktor. "Adı ne bu yoldaşın?" "Durmuş. Durmuş Alaplı." "Gerçek ismi mi?" "Hayır, Moskova'da bu adı kullanıyor." "Gerçek ismi ne?" Bir an duraksadı Leonid. Sonra kesin bir tavırla "Bilmiyorum," dedi. İki istihbaratçının da gözünden kaçmamıştı bu. "Kimden öğrenebiliriz?" "Sanırım okulda bu işe bakan özel bir büro var." Viktor bir an başını kaldırıp Leonid'e baktı. Çelik mavisi göz bebekleri kuşkuyla kıpırdanmaya başlamıştı. "Bu özel büroda Türkçe bilen kimse var mı?"
"Onu da bilmiyorum, bilmiyorum."
Göz bebekleri kıpırdanmayı bırakıp Leonid'in yüzünde durdu. "Peki şöyle sorayım. O bürodakiler Türklerle konuşurken sen orada mıydın?" "Bunu söyleyemem." Diyerek Nikolay karıştırdı. "Viktor Zaharoviç, bana mı öyle geliyor yoksa çevirmeniniz bizden bilgi mi saklıyor?"
"Neden bize bilgi vermiyorsunuz?"
dedi Viktor. Genç arkadaşı gibi oyun oynamak yerine açıkça konuşmayı seviyordu. "O gizli çalışan bir partinin üyesi. Kimliğini açıklamak benim yetkimi aşar," diye açıkladı Leonid. "Anlıyorum," dedi Viktor. Sonra da başıyla Durmuş'u göstererek ekledi. "Peki rica etsek ona sorar mısınız gerçek adı nedir?" "Anlamıyorsunuz," dedi Leonid başını iki yana sallayarak. "Hiçbir şey anlamıyorsunuz."
"Lütfen yoldaş,"
dedi Viktor dudaklarında yumuşak bir gülümsemeyle. "Peki," dedi Leonid. "Söyleyeceğim ama açıklayacağını sanmam." Leonid tartışmalarını kaygı yüklü bir yüzle izleyen Durmuş'a dönerek Viktor'un sorusunu çevirdi. Soruyu duyar duymaz toparlandı Durmuş. "Neler oluyor Leonid yoldaş?" dedi. "Nedir bu sorgu?" "Şu anda sana bunu söyleyemem. Belki daha sonra." "Ama biliyorsun ben kimliğimi açıklayamam." Nikolay Durmuş'un tavırlarından olumsuz yanıt verdiğini anlamıştı. Kendini tutamadı. Leonid'in açıklamasını beklemeden, "Eğer kimliğini açıklamazsa sabaha kadar burada tutarız onu," dedi. Leonid alaycı bir gülümseyişle süzdü Nikolay'ı. "Niye gülüyorsunuz?" dedi Nikolay asabi bir tavırla. "Bunun işe yarayacağını sanmam," dedi Leonid gülümseyişini sürdürerek. Durmuş 87 gün işkencede kalmış, yine de kimliğini açıklamamış biri. Nikolay ikinci bir çekerek başını sallamakla yetindi. "Pekala," dedi Viktor devreye girerek. Olanlara sinirlenmeye başlamıştı ama kendini tutuyordu. "Sorar mısınız ona gecenin bu saatinde nereden geliyormuş?" Soru aynen çevrildi. "Dolaşmaya çıktım," dedi Durmuş kısa ve kesin bir yanıtla. 6. ayrımın sonu.